Ayrım 16. Sayfa 613. Çelik Pakt. Wehrmacht'ın yüksek kademesi İtalya'nın askeri gücünü küçümsüyordu. Ama Hitler İtalya ile bir an önce bir askeri ittifak yapmak istiyordu. Mussolini ise bu konuyu ağıra alıyordu. İki ülkenin yüksek komutanları arasındaki kurmay görüşmeleri Nisan ayında başlamış. Keitel bu görüşmelerdeki izlenimini OKV'ye İtalyan muharip hizmetleri ile İtalyan silahlarının iyi bir durumda olmadığı şeklinde bildirmişti. Herhangi bir savaşın çabuk bitmesi gerekir. Yoksa İtalyanlar çabuk savaş dışı olurlar diyordu. Güncesinin Nisan ortalarındaki kayıtlarından anlaşıldığına göre Ciano, Almanya'nın herhangi bir anda Polonya'ya saldırmasından ve İtalya'yı hazır olmadığı bir Avrupa Savaşı'na kışkırtacağını gösteren belirtilerin daha da artmasından korkuyordu. Berlin'deki İtalyan elçisi Atalico, 20 Nisan'da Almanların Polonya'ya yakında saldıracaklarını Roma'ya bildirince Ciano kendisinin Ribbentrop ile görüşmesini bir an önce sağlamasını istedi. Böylelikle İtalya'nın gafil avlanmaması gerektiğini bildirdi. İki Dışişleri Bakanı Milano'da 6 Mayıs'ta buluştular. Ciano, İtalya'nın en az 3 yıl savaştan kaçınmak istediğini Almanlara bildirmek üzere Mussolini'den talimat almıştı. İtalyanlar Ribbentrop'tan da Almanya'nın barışı bu kadar sürdürmek istediğini öğrenince şaşa kaldılar. Nitekim Ciano'da Alman Dışişleri Bakanını ilk defa bu kadar memnun ve sakin görmüştü. Avrupa'daki durumu gözden geçirdiler. Sovyetler Birliği ile Mihver arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi konusunda anlaştılar ve akşam yemeğinde yeniden buluşmak üzere ayrıldılar. Yemekten sonra Mussolini görüşmelerin nasıl geçtiğini anlamak üzere telefon ettiği zaman Ciano iyi gittiği cevabını verince Duce birden deliye döndü. Damadından Almanya ile İtalya'nın askeri bir ittifak imzalamaya karar verdikleri üzerine basına bir bildiri göndermesini istedi. Ribbentrop önce duraksadı. Sonra konuyu Hitler'e açmaya karar verdi ve telefon başına çağrılan Hitler Mussolini'nin teklifini kabul ettiğini bildirdi. Böylece bir yıllık bir kararsızlıktan sonra Mussolini birdenbire bütün kaderini Hitler'e bağlamış oldu. Bu davranış İtalyan diktatörünün de Alman diktatörünün de kendi milli çıkarlarını 1939 yılına kadar büyük bir titizlikle korumalarına yarayan soğukkanlıklarını yitirmeye başladıklarını gösteren ilk belirtiydi. Bu karar Mussolini'nin başına az sonra bir sürü çoraplar örecekti. Sonradan Çelik Pakt adını alan ittifak 22 Mayıs'ta Alman Başbakanlığında bir hayli tantanayla imzalandı. Ciano Ribbentrop'a Annunziata yakalığı taktı. Göring buna çok içerledi. Dahası İtalyan Dışişleri Bakanı'nın anlattığına göre gözleri dolu dolu oldu. Nitekim Şişko Feldmarşal bu sırada bir sahne yapmış, aslında ittifakı kendisinin hazırlamış olduğunu söyleyerek nişanın kendisine verilmesi gerektiğini söylemişti. Ciano, Mackensen'le Roma'daki Alman elçisi, Göring için de bir yakalık bulacağına söz verdim diyor. Ciano, Hitler'i çok iyi, çok rahat ve daha az saldırgan bir durumda bulmuştu. Yalnız gözleri biraz çukura kaçmıştı. Belki de uykusuzluktandı. Ciano'nun 22 Mayıs tarihli günce kaydında Hitler ile garip çevresi üzerine birçok ilginç gözlemler vardır. Goebbels'in karısı Führer'in arkadaşlarını bütün gece alıkoyduğundan yakınır ve şöyle bağırır. Boyuna Hitler konuşuyor. Durmadan kendini tekrarlıyor ve konuklarını sıkıyor. Ciano, Führer'in güzel bir kıza karşı beslediği ince duygular hakkında bir takım sözler işitir. Kız 20 yaşında, çok güzel, gözleri, muntazam hatları ve şahane bir endamı var. Adı Sigrid von Lapus. Sık sık ve gizli olarak buluşuyorlarmış. The Ciano Diaries, sayfa 85. Kadınlarla meşgul olmayı seven Ciano da burada yanılmış olacak. Hitler'in metresi Eva Braun'un adını duymamışa benziyor. Eva'nın bu sıralarda Berlin'e sık sık gelmesine izin verilmiyordu. İki Dışişleri Bakanı belgeyi imzalarken Hitler'in ağzı kulaklarına varıyordu. Belge amacı açık, askeri bir ittifaktı. Belgenin saldırgan niteliği daha girişte bir cümleyle belirtiliyordu. Hitler bu cümlenin konulması için direnmişti. İç ideolojilerinin yakınlıkları dolayısıyla birbirleriyle birleşmiş olan iki ülke, yaşama alanlarını elde etmek için yan yana birleşik kuvvetlerle hareket etmeyi kararlaştırmışlardı. Anlaşmanın özü madde 3'tü. Eğer yüksek imzacı taraflardan biri dileklerine ve umutlarına rağmen başka bir devlet ya da devletlerle savaşa benzer bir takım karışıklıklara karışacak olursa, öteki yüksek imzacı taraf bir müttefik olarak hemen yardıma koşacak ve bütün kara, deniz ve hava askeri kuvvetleriyle onu destekleyecektir. Madde 5'te savaş halinde hiçbir ulusun ayrı bir ateşkes ya da barış yapamayacağı taahhüt ediliyordu. Sonradan görüleceği gibi Mussolini ne başlarda ilk maddeye bağlı kaldı ne de sonunda ikincisine kulak astı. Hitler gemilerini yakıyor. 23 Mayıs 1939. 23 Mayıs'ta Çelik Pakt'ın imzalandığının ertesi günü Hitler askeri şeflerini Berlin'deki Başbakanlık binasının çalışma odasında topladı ve bundan sonraki başarıların kansız kazanılamayacağını ve bundan ötürü savaşın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bu toplantı Führer'in 3 silahlı kuvvet komutanına savaşa girmeye karar verdiğini bildirdiği 5 Kasım 1937'deki toplantıdan daha büyüktü. Toplantıda bulunanlar arasında Feldmarschall Göring, Grand Amiral Raeder, o sıralarda bu rütbeyi almıştı, General von Brauchitsch, General Halder, General Keitel, Alman Hava Kuvvetleri Baş Müfettişi General Erhard Milch, Donanma Kurmay Başkanı Tuamiral Otto Schneewind vardı. Hepsi 14 subaydı. Führer'in yaveri Yarbay Rudolf Schmundt da toplantıda bulunuyor ve tarih bakımından büyük bir tali eseri olarak not alıyordu. Toplantıda tuttuğu notlar ele geçen Alman belgeleri arasındadır. Hitler'in bu sırada söylediği sözler o kadar gizli sayılmış olacak ki tutanaktan bir kopya bile çıkarılmamıştı. Elde bulunan tek nüsha Schmundt'un kendi el yazısıyla tutulmuş notlardır. Bu tutanak, Hitler'in savaşa nasıl adım adım yaklaştığını gösteren en açıklayıcı ve önemli belgelerden biridir. Hitler bu toplantıda silahlı bir çatışma halinde askeri kuvvetleri yönetecek olan bir insanın önünde propaganda ve diplomasi numaraları yapmaktan vazgeçmiş ve neden Polonya'ya ve gerekirse İngiltere ve Fransa'ya hücum etmek zorunda bulunduğunu açıkça anlatmıştır. Savaşın hiç olmazsa birinci yılında nasıl bir yol izleyeceğini garip bir kesinlikle daha önceden söylemiştir. Ama bütün açıklığına rağmen yaptığı konuşma, zaten yalnızca diktatör konuşmuştu toplantıda, kafasının eskisinden daha kararsız ve daha karışık bir noktaya geliştiğini göstermektedir. Onu her şeyden çok İngiltere ile Fransa tedirgin ediyordu ve hayatının sonuna kadar da tedirgin etmekte devam etti. Ama savaşın yaklaşmasını ve savaş açmaktaki amaçları konusunda çok açık ve kesindi. Hiçbir general ve amiral 23 Mayıs'ta yazın sonunda neler olacağı üzerinde kesin bir fikir edinmeden başbakanlıktan çıkamayacaktı. Hitler, Alman iktisadi sorunlarının ancak Almanya'nın Avrupa'da yeni yaşama alanları elde etmesiyle çözülebileceğini ve başka ülkeleri istila etmeden ya da başka halkların elindekilerini almadan bunu sağlamanın imkanı olmadığını söylemekle söze başladı. Artık kan dökülmeksizin yeni başarılar elde edilemez. Tartışma konusu olan katiyen Danzig değildir. Doğudaki yaşama alanımızın genişletilmesi, besin maddelerimizin sağlanması ve aynı zamanda Baltık devletleri probleminin çözülmesi sorunudur. Avrupa'da başka bir imkan yoktur. Eğer alın yazımızda Batı ile çatışmak yazıldıysa doğuda büyük bir alanımızın bulunması çok önemli olur. Savaş zamanında rekor hasatlara barış zamanında olduğundan daha az güvenebiliriz. Hitler sözlerine devam ederek doğuda Alman olmayan topraklar üzerinde yaşayan halkların bir iş gücü kaynağı teşkil ettiğini sözlerine ekledi. Hitler böylelikle ileride uygulayacağı esir işçiler programına ilk olarak değinmiş oluyordu. Bu iş için seçilmiş olan bir kurbanın kim olduğu bellidir. Polonya'nın yaşatılması söz konusu değildir. Biz şimdi şöyle bir kararla karşı karşıya bulunuyoruz. İlk elverişli fırsatta Polonya'ya hücum etmek. Aslında da altı çizilmiştir. Çok işinin tekrarlayacağını umamayız. Savaş çıkacaktır. Görevimiz Polonya'yı izole etmektir. Polonya'nın izole edilmesinde başarı sağlanması çok önemlidir. Demek ki savaş çıkacaktı. Yalnız izole edilmiş Polonya ile mi? Hitler bu noktayı pek belirtmiyor. İş buraya gelince karışık ve çelişkili bir durum alıyor. Son darbe emrini vermek hakkını kendine sakladığını söylüyor. Polonya Savaşı, Batı ile yani Fransa ve İngiltere ile savaşla aynı zamana rastlamamalıdır. Bir Alman-Polonya çatışmasının Batı ile bir savaşa kadar gitmeyeceği kesin değildir. O zaman savaş her şeyden önce İngiltere ve Fransa'ya karşı olmalıdır. Bundan ötürü temel şudur. Polonya ile yapılacak çatışma Polonya'ya hücum edilerek başlanacaktır. Ancak Batı bu çatışmadan uzak tutulacak olursa başarılabilir. Eğer bu mümkün olamayacaksa Batı'ya yüklenmek ve aynı zamanda Polonya'nın işini bitirmek daha doğru olur. Schumund'un tutanağında bir kayıt yok ama generaller herhalde bu çelişkiler salvosu karşısında monoklollarıyla oynayıp yüzlerini buruşturmuşlar ya da seçkin dinleyiciler arasında bir kişi bile durumu aydınlatmak için bir soru sormaya cesaret edememiştir. Hitler bundan sonra sözü Rusya'ya getirdi. Rusya'nın Polonya'nın ortadan kaldırılması karşısında ilgisiz kalması ihtimali yoktur dedi. Öte yandan Sovyetler Birliği İngiltere ve Fransa ile ittifak yaparsa bu beni İngiltere ile Fransa'ya karşı birkaç ezici darbe indirmeye sevk eder. Bunu yapmak 2. Wilhelm'in 1914'te düştüğü hataya düşmek olurdu. Ama Hitler bu konuşmasında Dünya Savaşı'ndan birçok dersler aldığı halde bu dersi almamıştı. Şimdi de gözünü Büyük Britanya'ya çevirmişti. Führer İngiltere ile barışçı bir anlaşmaya varılacağından şüphelidir. Bir çatışmaya hazır olmak gerekir. İngiltere bizim gelişmemizi, İngiltere'yi zayıflatacak bir hegemonyanın kurulması saymaktadır. Bundan ötürü İngiltere bizim düşmanımızdır ve İngiltere ile çatışmak bir ölüm kalım sorunudur. Bu çatışma nasıl bir çatışma olacaktır? Aslında bu cümlenin altı çizilmiştir. İngiltere birkaç güçlü darbe ile Almanya'nın hesabını göremez ve bizi dize getiremez. Savaşı Ruhr'a kadar yaklaştırmak İngiltere için çok önemlidir. Fransız kanından vazgeçilmeyecektir. Batı duvarı. Varlığımızın süresi Ruhr'un elimizde bulunmasına bağlıdır. Kaiser'in bir hatasını tekrarlamaya yani Rusya ile birleştikleri takdirde İngiltere ile Fransa'ya hücum etmeye karar veren Hitler şimdi de Almanya için felaketle sonuçlanmış olan bir yolda daha imparatoru izleyeceğini söylüyordu. Hollanda ve Belçika'daki hava üsleri askeri bakımdan işgal edilmelidir. Tarafsızlık bildirilerine aldırılmamalıdır. Eğer İngiltere Polonya Savaşı'na müdahale etmeye kalkarsa Hollanda'nın üzerine şimşek gibi saldırmalıyız. Hollanda topraklarında ta Zuiderzee'ye kadar yani bir savunma hattı kurmalıyız. İngiltere ile yapılacak savaş bir ölüm kalım savaşı olacaktır. Bizim iş, bu işten ucuz kurtulacağımız fikri tehlikelidir. Böyle bir ihtimal yoktur. Bu takdirde gemileri yakmalıyız ve artık bu doğru mu olur, yanlış mı olur sorunu olmaktan çıkmalıdır. 80 milyon insanın yaşamak ya da ölmek sorunu olmalıdır bu. Hitler, Almanya'nın ilk elverişli fırsatta Polonya'ya hücum edeceğini söylediği ve onu dinleyenler de Almanya'nın hemen hemen bütün askeri gücünün bu amaca yöneltilmekte olduğunu bildikleri halde Hitler'in aklından İngiltere bir türlü çıkmıyordu. İngiltere'nin Almanya için itici bir kuvvet olduğunu belirtti. Bunun üzerine İngiltere'nin güçlerini ve güçsüzlüklerini tartıştı. İngiliz'in kendisi mağrur, cesur, sert, inatçı ve iyi bir örgütçüdür. Her yeni gelişmeden nasıl yararlanacağını bilir. Onda da Nordik ırkının serüven aşkı ve cesareti vardır. İngiltere'nin kendisi bir dünya devletidir. 300 yıldır sürmektedir. İttifaklar sayesinde büyümüştür. Bu devlet yalnız somut bir şey değildir. Aynı zamanda bütün dünyayı saran psikolojik bir güç de sayılmalıdır. Bu sayısız servete ve bununla birlikte giden yumuşaklığa şunu da ekleyiniz. Jeopolitik güvenlik ve güçlü bir deniz kuvvetinin himayesi ve cesur bir hava kuvveti. Ama Hitler İngiltere'nin de güçsüz yanları olduğunu hatırlattı ve bunları saymaya başladı. Eğer son savaşta iki tane daha savaş gemimiz, iki tane daha kruvazörümüz olsaydı ve Jutland Savaşı'na sabahleyin başlamış bulunsaydık, İngiliz donanması yenilecek ve İngiltere dize gelecek. Hitler'in Jutland Savaşı üzerindeki görüşü olduğu gibi yanlıştı. Dünya Savaşı da bitmiş olacaktı. Eski zamanlarda İngiltere'yi ele geçirmek için İngiltere'yi istila etmek gerekirdi. Çünkü İngiltere kendi kendisini besleyebiliyordu. Bugün artık besleyemez. Dışarıdan gelen yiyecek maddeleri kesildiği andan itibaren İngiltere teslim olmak zorundadır. Yiyecek ve akaryakıt ithali donanmanın himayesini devam ettirebileceği süre mümkündür. Luftwaffe'nin İngiltere üzerine yapacağı hücumlar İngiltere'yi teslim olmaya zorlayamaz. Ama donanma yok edilecek olursa İngiltere hemen teslim olur. Ani bir hücumun çabuk karar doğuracağından şüphe edilemez. Ani hücum neyle yapılacaktı? Amiral Raeder herhalde Hitler'in bunu kafadan salladığını düşünmüş olsa gerek. 1930 yılı sonunda hazırlanan Z planına göre Alman donanma gücülü İngiliz donanma gücüne ancak 1945'te yetişebilecekti. O sırada 1939 ilkbaharında Almanya'nın henüz ani bir hücumla bile İngiliz donanmasını batıracak ağır savaş gemileri yoktu. İngiltere'ye bile belki de başka yollardan pes dedirtebilirdi. İşte burada Hitler'in ayakları yeniden suya erdi ve bir yıl sonra büyük bir başarıyla uygulanacak olan stratejik planın ana çizgisini çizdi. Amaç düşmana daha başlangıçta şiddetli ve kesin bir darbe indirmektir. Doğru, yanlış ya da anlaşma gibi sakıncaların burada yeri yoktur. Ancak Polonya'dan ötürü İngiltere ile bir savaşa kaymayacak olursak mümkün olur bu. Hem uzun bir savaşa hem de ani bir hücuma göre hazırlıklar yapılmalıdır. İngiltere'nin Avrupa kıtası üzerinde girişeceği herhangi bir müdahale püskürtülmelidir. Ordu, donanma ve Luftwaffe için önemli olan mevzileri işgal etmelidir. Eğer Hollanda ile Belçika'yı işgal etmeyi ve ele geçirmeyi ve aynı zamanda Fransa'yı da yenmeyi başarabilirsek, İngiltere'ye karşı başarılı bir savaş yürütmek için gereken temeli yaratmış oluruz. O zaman Luftwaffe İngiltere'yi Batı Fransa'dan abluka altına alır ve donanma da denizaltılarla daha geniş bir abluka sağlar. Aradan bir yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra uygulanan planın kendisiydi bu. Führer'in 23 Mayıs'ta üzerinde durduğu başka kesin bir stratejik plan daha vardı. Alman ordusu geçen savaşın başında Paris üzerine yürüyeceği halde Manş limanlarına doğru bir çevirme hareketine girişmiş olsaydı dedi Hitler, sonuç bambaşka olurdu. Nitekim bu sefer öyle olacaktı. Ne olursa olsun bunu 1940'ta denemek istiyordu. Hitler konuşmasının sonunda belki de bir an için Polonya'yı unutmuş görünerek amaç dedi, her zaman için İngiltere'yi dize getirmektir. Son bir nokta daha vardı. Gizlilik başarının en önemli şartıdır. Amaçlarımız gerek İtalya'dan ve gerekse Japonya'dan saklı tutulmalıdır. Hitler başında General Halder'in bulunduğu kendi ordu genelkurmayına bile tam olarak güvenemiyordu. Führer, çalışmalarımız genelkurmayın eline bırakılmamalıdır. O takdirde gizlilik uzun bir süre sağlanamaz. Askeri planları hazırlamak üzere OKV'de küçük bir planlama kurmayının kurulmasını emretti. İşte böylece Hitler 23 Mayıs'ta kendisinin de söylediği gibi gemilerini yaktı. Almanya'ya doğuda yaşama alanı gerekti. Bu alanı ele geçirmek üzere ilk fırsatta Polonya'ya hücum edilecekti. Danzig'in bunda bir rolü yoktu. O yalnızca bir bahaneydi. Yolu tıkayan İngiltere'ydi. Almanya'ya karşı duran tek itici güç oydu. Peki demek ki o da hesaba katılacaktı. Fransa'da. Bir ölüm kalım savaşıydı bu. Führer 5 Kasım 1937'de saldırı planlarını ilk olarak askeri şeflere açtığında Feldmarschall von Blomberg ile General von Fritsch hiç olmazsa Almanya'nın bir Avrupa savaşını sürdüremeyecek kadar güçsüz olduğunu ileri sürerek itiraz etmişlerdi. Ordu Genelkurmay Başkanı General Beck aynı yıl aynı nedenden ötürü istifa etmişti ama 23 Mayıs 1930'da tutanaktan anlaşıldığına göre ne bir tek general ne bir tek amiral çıkıp da Hitler'e tuttuğu yolun doğru bir yol olup olmadığını sormadı. Görevlerinin soru sormak değil, kör körüne itaat etmek olduğunu anlamışlardı. Nitekim pek kötü sayılmayacak yeteneklerini, askeri saldırı planlarını pek güzel uygulayabiliyorlardı. General von Rundstedt ve von Manstein ile birlikte küçük bir çalışma çevresi teşkil eden Ordu Genelkurmayından Albay Günther Blumentritt 7 Mayıs'ta beyaz durum için bir tahmin raporu sunmuştu. Aslında rapor Polonya'yı istila planıydı. İmgesel ve cesur bir plandı ve üzerinde pek az değişiklik yapılarak uygulanacaktı. Amiral Raeder 16 Mayıs tarihli çok gizli bir direktifle beyaz durumun denizle ilgili planlarını hazırlamıştı. Polonya'nın Danzig'in batısında Baltık'ta yalnızca birkaç kilometrelik kıyısı bulunduğu ve donanması da küçük olduğu için hiçbir zorluk çıkmayacağı umuluyordu. Amiralin başlıca ilgisi Fransa ile İngiltere üzerinde toplanmıştı. Baltık deniz girişini denizaltılar iki cep kruvazörü ile iki savaş gemisi koruyacak, geri kalan denizaltılar Atlantik Savaşı'nı hazırlayacaklardı. Führer'in talimatına göre donanma beyaz durum harekatına 1 Eylül'de başlayacak şekilde hazırlanacaktı. Ama Raeder komutanlarını bir an önce planlarını hazırlamaya zorluyordu. Çünkü son siyasi gelişmeler yüzünden harekat daha önce de başlayabilirdi. 1939 Mayıs ayı biterken Almanların yaz sonunda savaşa girmek için başladıkları hazırlıklar oldukça ilerlemişti. Büyük silah fabrikaları durmadan çalışıyor, toplar, tanklar, uçaklar ve savaş gemileri yapıyorlardı. Kara, deniz ve hava kuvvetlerinin yetenekli kurmayları planlarını neredeyse bitirmek üzereydiler. Yaz tatbikatı için çağrılan askerler tanklara yerleştiriliyorlardı. Hitler gerçekten övünebilirdi başarısıyla. Führer'in askeri şeflerle yaptığı toplantının ertesi günü yani 24 Mayıs'ta OKV'nin Ekonomi ve Silahlanma Dairesi Başkanı General Georg Thomas, Dışişleri Bakanlığı memurlarıyla yaptığı gizli bir konuşmada bu başarının özetini yaptı. Eski İmparatorluk ordusunun 43 tümenden 50 tümene ancak 16 yılda çıkabildiğini, 1898'den 1914'e kadar. Oysa 3. Alman İmparatorluğu'nun 6 tümenden 51 tümene yalnızca 4 yıl içinde çıkmış olduğunu dinleyicilerine hatırlattı. Bunlar arasında 5 ağır ve 4 de hafif zırhlı tümenle hiçbir ulusta bulunmayan modern savaşma süvarisi vardı. Donanma hemen hemen sıfırdan başlamış 26 bin tonluk 2 savaş gemisi, 2 ağır kruvazör, 17 destroyer ve 47 denizaltı yapmıştı. General Thomas, Alman savaş gemilerinin tonajlarını bildirirken Dışişleri Bakanlığı'nı bile aldatıyordu. Bir yıldan önceki bir tarihi, 18 Şubat 1938 tarihini taşıyan ilginç bir Alman donanma belgesinde 51 İngiliz hükümetine İngiliz-Alman Deniz Antlaşması çerçevesinde yanlış gemi tonajları bildirildiği kaydedilmişti. 26 bin tonluk gemilerin gerçek tonajı 31 bindi. 35 bin ton olanların ise İngiliz ve Amerikan donanmalarının en yüksek tonajları gerçekleşti. Tonajları 41.700 tondu. Nazi yalanlarının bir garip örneği daha. Son olarak da 35 bin tonluk iki savaş gemisi ile bir uçak gemisini, 4 ağır kruvazör, 5 destroyer ve 7 denizaltıyı denize indirmişti. Ve daha birçok gemiyi de denize indirmeye hazırlanıyordu. Alman Hava Kuvvetleri de bir hiçten başlamış 21 filoluk ve 260 bin kişilik bir kuvvet olmuştu. General Thomas'ın söylediğine göre silah endüstrisi geçen yıl eriştiği en yüksek düzeyin üstünde üretim yapıyordu ve birçok alanlarda üretimci herhangi bir ülkeyi çok geride bırakmıştı. General Alman silahlanmasının dünyada bir eşi daha görülmediğini söyledi. 1939 yazının başlangıcında Alman askeri gücü korkunç bir düzeye erişiyordu ama Hitler'in sonbahar başlangıcında açmayı tasarladığı savaşın şansı da bu savaşın niteliğine bağlıydı. Almanya henüz Polonya'dan başka Fransa, İngiltere ve Rusya ile başa çıkacak kadar güçlü değildi ve belki de hiçbir zaman o kadar güçlü olmayacaktı. O önemli yaz günleri başladığı sırada her şey Führer'in her şeyden önce Rusya'yı Batı ile askeri bir anlaşmaya varmaktan alıkoymakta göstereceği başarıya bağlıydı. Litvinov'un düşmeden önce yaptığı böyle bir teklifi Chamberlain önce reddetmişti ama şimdi Mayıs'ın sonunda bu teklifi düşünüyordu. Rusya'nın müdahalesi 2. İngiliz Başbakanı 19 Mayıs'ta Avam Kamarası'nda yapılan bir tartışma sırasında Rus tekliflerinden Churchill'e göre yeniden soğuk ve dahası küçümseyen bir dille söz etmişti. Chamberlain biraz yorgun bir hava içinde Avam Kamarası'na her iki hükümet arasında kaldırılması çok güç olan bir çeşit perde, bir çeşit duvar bulunduğunu söyledi. Lloyd George tarafından desteklenen Churchill ise Moskova'nın ortaya iyi bir proje attığını, bunun Chamberlain'in tekliflerinden daha basit, daha dolaysız ve daha etkili olduğunu ileri sürdü. Majeste hükümetinin kafasına bir takım acı gerçekleri sokmasını istedi. Etkili bir doğu cephesi olmadan batıda iyi bir savunma yapılamaz ve Rusya olmadan da etkili bir doğu cephesi olmaz dedi. Her yandan gelen eleştirilere boyun eğmek zorunda kalan Chamberlain sonunda 27 Mayıs'ta Moskova'daki İngiliz elçisine karşılıklı bir yardım paktı, askeri bir toplantı yapılması ve Hitler'in tehdit ettiği ülkelere garanti verilmesi konularında görüşmelere başlamayı kabul etmesi için talimat verdi. Moskova'daki İngiliz elçisi ile Fransız maslahat güzarı İngiliz-Fransız paktı tasarısını 27 Mayıs'ta Molotov'a sundular. Molotov teklifi çok soğuk karşılayınca batılı temsilciler şaşırıp kaldılar. Londra'daki Alman elçisi Dirksen ayrıca Chamberlain'i böyle bir harekete geçmeye zorlayan ana nedenleri de arıyordu. Berlin'e gönderdiği acele raporda İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'da Almanlar tarafından yapılan zemin yoklamaları sezdiğini ve Almanya'nın Rusya'yı tarafsızlığını sürdürmeye ya da dahası Rusya'yı iyiliksever bir tarafsızlığı kabule razı edebileceklerinden korktuğunu bildirmişti. Bu takdirde bütün çevirme hareketi suya düşecekti. Molotov, Mayıs'ın son günü Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Yüksek Konseyi'nde Dışişleri Bakanı olarak ilk konuşmasını yaptı. Batılı demokrasilerin duraksamalarından ötürü onları yerdi ve eğer demokrasiler saldırıyı durdurmak konusunda Rusya'ya katılmakta ciddi iseler lafı kısa kesmeli ve 3 noktada anlaşmaya varmalıydılar. 1. Yalnızca savunma niteliği taşıyan üçlü bir karşılıklı yardım paktının imzası. 2. Sovyetler Birliği sınırındaki bütün Avrupa devletleri de dahil olmak üzere bütün Orta ve Doğu Avrupa devletlerine garanti verilmesi. 3. Birbirine ve saldırının tehdit ettiği küçük devletlere ani ve etkili bir yardım şeklinde ve bunu kapsayacak şekilde kesin bir anlaşmanın imzalısı. Molotov, Batı ile yapılacak görüşmelerin Rusya'nın Almanya ve İtalya ile pratik bir temele dayanan ticaret ilişkilerinden vazgeçmesi anlamına gelmeyeceğini açıkladı. Almanya ile yapılmakta olan ticaret görüşmelerinin yeniden başlaması imkansız değildir dedi. Bu konuşmayı Berlin'e bildiren elçi von der Schulenburg, Molotov'un bütün Rus isteklerinin kabul edilmesi şartıyla Rusya'nın halen İngiltere ve Fransa ile bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunun ancak gerçek bir anlaşmaya varmak için daha uzun bir zamana ihtiyaç bulunduğunun bu konuşmadan açıkça anlaşıldığını belirtti. Molotov'un Almanya'ya karşı ağır sözler söylemekten çekindiğini, Berlin'de ve Moskova'da başlamış olan görüşmelerin devamına hazır bulunduğunun yine bu konuşmadan anlaşıldığını sözlerine ekledi. Hitler de bu hazırlığa Berlin'de birdenbire katıldı. Mayıs'ın son günlerinde Hitler ile danışmanları İngiliz-Rus görüşmelerini önlemek üzere Moskova'ya nasıl bir avans verilmesi gerektiği gibi çok dikenli bir sorun üzerinde kafa patlatıp duruyorlardı. Berlin'de Molotov'un 20 Mayıs'ta elçi von der Schulenburg ile yaptığı görüşme sırasında Alman yakınlaşmasına soğuk bir su döktüğüne inanıyorlardı. Ertesi gün yani 21 Mayıs'ta Weizsäcker Dışişleri Komiserinin sözlerini göz önünde tutarak bizim sıkı durmamız ve Rusların daha açık konuşacakları zamanı beklememiz gerektiğini telgrafla elçiye bildirdi. Ama Polonya'ya saldırı gününü 1 Eylül olarak tespit eden Hitler sıkı duracak durumda değildi. Weizsäcker ile Alman Dışişleri Bakanlığı Hukuk Dairesi Müdürü Friedrich Gauss, Ribbentrop'un Sonneburg'daki yazlık evine çağrıldılar. Gauss'un Nürnberg'de verdiği ifadeye göre Ribbentrop onlara Führer'in Almanya ile Sovyetler Birliği arasında daha tahammül edilebilir ilişkiler kurmak istediğini bildirdi. Bu ifadeyi mahkeme tanıt olarak reddetti ve tanıt Nazi Conspiracy and Aggression ya da Trial of Nazi War Crimes Nals adlı Nürnberg tanıtları ciltlerinde çıkmadı. Ama ifadenin değersizliğini göstermez bu. Yargıçlardan dördü Rus olan bu mahkeme heyeti bu döneme ait Nazi-Sovyet ilişkileri üzerindeki malzemeyi dikkatle kullanmıştır. Ribbentrop, Schulenburg'un Molotov'a karşı izleyeceği yeni politikanın ana çizgilerini uzun uzadıya belirten talimat tasarıları hazırladı ve elçiden Molotov'u olabildiği kadar çabuk görmesi istendi. Bu tasarı da ele geçirilen Alman dışişleri belgeleri arasında bulunmaktadır. Belge üzerindeki kayda göre 26 Mayıs tarihinde Hitler'e gösterildi. Çok ilginç bir belgeydi bu. Almanya kesin olarak müdahale etmediği takdirde İngiliz-Rus görüşmelerinin başarıyla sonuçlanacağına Alman Dışişleri Bakanlığı'nın o tarihte inandığını gösteriyordu. Bundan ötürü Ribbentrop, Schulenburg'un Molotov'a şunları söylemesini teklif ediyordu. Almanya ile Sovyet Rusya arasında dış politikada gerçek bir çıkar çatışması yoktur. Alman-Sovyet ilişkilerinin barışa çevrilmesi ve normalleştirilmesinin zamanı gelmiştir. İtalyan-Alman ittifakı Sovyetler Birliği'ne karşı değildir. Tamamıyla İngiliz-Fransız kombinezonuna karşıdır. Dileklerimize rağmen Polonya ile bir savaş çatışma çıkacak olursa bunun bile bizi Sovyet Rusya ile bir çıkar çatışmasına götürmeyeceğine kuvvetle inanmış bulunuyoruz. Alman Polonya sorununu ne şekilde olursa olsun çözerken Rus çıkarlarını olabildiği kadar çok göz önünde tutacağımızı söyleyecek kadar da ileri gidebiliriz. Bundan sonra Rusya'nın İngiltere ile bir ittifak yapmasının tehlikesi belirtiliyordu. İngiltere'nin kuşatma oyununda Sovyetler Birliği'nin neden aktif bir rol oynamak istediğini gerçekten anlayamıyoruz. Bu Rusya'nın İngiltere'den gerçekten değerli bir quid pro quo yani karşılık almadan tek yanlı bir sorumluluk altına girmesi demektir. İngiltere anlaşmalar nasıl formüle edilirse edilsin Rusya'ya gerçekten değerli bir karşılık sunacak durumda değildir. Batı duvarı Avrupa'ya yapılacak her çeşit yardımı imkansız bir hale getirmiştir. Bu bakımdan İngiltere'nin kestaneyi ateşten başka devletlere çıkarttırmak politikasına yeniden döneceği kanısındayız. Schulenburg aynı zamanda Almanya'nın Rusya'ya karşı saldırgan niyetler beslemediğini de belirtecekti. Son olarak da Almanya'nın Sovyet Rusya ile yalnız ekonomik sorunları değil, normal siyasi ilişkilere de dönmeyi konuşmaya hazır olduğunu Molotov'a bildirecekti. Hitler tasarıda fazla ileri gidilmiş olduğu kanısındaydı. Bundan ötürü şimdilik tutulmasını emretti. Gauss'a göre Führer, Chamberlain'ın 2 gün önce 24 Mayıs'ta avam kamerasında söylediği iyimser sözlerin etkisinde kalmıştı. İngiliz Başbakanı yeni İngiliz tekliflerinin sonucunda Rusya ile kısa bir zamanda tam bir anlaşmaya varılacağını umduğunu söylemişti. Hitler bunun blöf olmasından şüpheleniyordu. Moskova'ya yaklaşmak fikrinden yine vazgeçmemişti ama bir süre için daha temkinli bir yaklaşmanın en iyi yol olacağına karar vermişti. Mayıs'ın son haftasında Führer'in kafasından geçen duraksamalar Alman Dışişleri Bakanlığı'nın ele geçen belgelerinde açıkça görülmektedir. Hitler ayın ya 27'sinde ya da o günlerde günü kesinlikle bilinmiyor, İngiliz-Rus görüşmelerini önlemek üzere birdenbire Sovyetler Birliği ile görüşmek istedi. Schulenburg Molotov'u görmeliydi. Ancak Ribbentrop'un bu konuda hazırladığı talimat ayın 26'sında Hitler'e gösterildiği halde gönderilmedi. Führer talimatı iptal etti. O akşam Weizsäcker Schulenburg'a bir telgraf çekerek kendisine çok temkinli davranmasını ve yeni bir talimat gelinceye kadar kendi başına hiçbir şey yapmamasını bildirdi. Bu telgraf ile devlet sekreterinin Moskova elçisine gönderilmek üzere 27 Mayıs'ta yazdığı ancak altına bir not ekledikten sonra 30 Mayıs'ta gönderebildiği mektup Berlin'de duraksama havasını çok iyi vermektedir. Weizsäcker 27 Mayıs'ta yazdığı mektupta Schulenburg'a Berlin'in bir İngiliz-Rus antlaşmasını önlemenin kolay olmadığı kanısında bulunduğunu ve Almanya'nın Moskova'da bir Tatar kahkahası yaratmaktan korktuğu için kesin bir müdahaleden çekindiğini bildiriyordu. Devlet sekreteri aynı zamanda gerek Japonya'nın ve gerekse İtalya'nın Almanya'nın Moskova'ya yaklaşma fikrini soğuk karşıladıklarını ve müttefiklerinin tutumlarının Almanya'nın şimdilik yerinden kıpırdamamak kararını etkilediğini de bildirmişti. Weizsäcker mektubunu şöyle bitiriyordu. Bu bakımdan şimdilik beklemek ve Moskova ile Paris Londra'nın birbirlerini ne dereceye kadar taahhüt altına sokacaklarını görmek istiyoruz. Bilinmeyen bir nedenden ötürü Weizsäcker bu mektubu hemen göndermedi. Belki de Hitler'in daha tam bir karara varmadığını düşünmüştü. Mektubu 30 Mayıs'ta gönderdiği sırada altına şu notu yazdı. Not: yukarıdaki satırlara şunları eklemeliyim. Böyle olmakla birlikte Führer'in onayı ile şimdilik Ruslara çok değişik şekilde bir yaklaşma yapılacaktır ve bu yaklaşma bütün bugün burada Rus maslahat güzarı ile yapacağım bir konuşma ile başlayacaktır. Georgi Astakov ile yapılan bu konuşmada pek derinlere inilmedi. Ama Almanların yeni bir çıkışa hazırlandığı anlaşıldı. Weizsäcker, Rus maslahat güzarını Prag'daki Sovyet ticaret heyetinin durumunu konuşmak üzere çağırmıştı. Ruslar Prag'daki heyetlerini orada tutmak istiyorlardı. Her iki diplomat bu konu çerçevesinde konuşurlarken birbirlerinin düşüncelerini de anlamaya çalıştılar. Weizsäcker, siyasi ve iktisadi sorunların birbirlerinden büsbütün ayrı olmadığı konusunda Molotov'la aynı görüşte olduğunu söyledi ve Sovyet Rusya ile Almanya arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ile ilgilendiğini ifade etti. Astakov, Molotov'un Rus-Alman görüşmelerine kapıyı kapamak niyetinde olmadığını belirtti. Her iki adam da çekingen davranmışlardı ama Almanlar bundan cesaret almışlardı. 30 Mayıs günü gecesi saat 10.40'ta Weizsäcker Moskova'da Schulenburg'a çok acele bir telgraf çekti. Şimdiye kadar planladığımız taktiklerin tersine şimdi Sovyetler Birliği ile belirli bir yere kadar temasa geçmeye karar verdik. 1949 yılında Amerikan Dışişleri tarafından yayımlanan Alman Dışişleri belgelerinden ibaret Nazi-Sovyet Relations adlı kitapta bu telgraf İngilizceye daha kuvvetli olarak çevrilmiştir. Ana cümle şöyledir: "We have now decided to undertake definite negotiations with Soviet Union." Türkçesi, şimdi Sovyetler Birliği ile kesin görüşmelere girişmeyi kararlaştırdık. Bu çeviri Churchill'in de dahil olmak üzere birçok tarihçileri 30 Mayıs tarihli telgrafın Hitler'in Moskova ile olan ilişkilerinde dönüm noktası teşkil ettiği sonucuna götürmüştür. Oysa bu dönüm noktası sonradır. Weizsäcker'in 30 Mayıs tarihli mektubunun notunda belirttiği gibi Hitler'in onayladığı Alman yakınlaşması çok değişik şekilde olacaktı. Führer'e Sovyetler Birliği'ne çekinerek de olsa yakınlaşmak cesaretini veren şey Mussolini'nin 30 Mayıs'ta Hitler'e yazdığı uzun bir muhtıra olabilir. Yazın başlangıcında Duce erken bir çatışmanın doğru olup olmadığından şüphelenmeye başlamıştı. Hitler'e gönderdiği muhtırada plütokratik tutucu bencil uluslarla mihver arasındaki bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inandığını belirtiyordu ama İtalya'nın ancak 1942 yılının sonunda bitecek bir hazırlık dönemine ihtiyacı vardı. Ancak 1943 yılından sonra yapılacak bir takım savaş çıkışlarının büyük bir barış dönemine ihtiyacı olduğunu anlattıktan sonra şu sonuca varıyordu: bu nedenlerden ötürü İtalya böyle bir savaşın kaçınılmazlığına inandığı halde bir Avrupa savaşını hızlandırmak istememektedir. 1 Eylül'ü Polonya'ya hücum tarihi olarak tespit ettiğini yakın dostuna ve müttefikine söyleyen Hitler, Mussolini'ye gizli muhtırasını büyük bir ilgiyle okuduğu cevabını verdi ve iki liderin bu konuyu görüşmek üzere yakın bir gelecekte toplanmalarını teklif etti. Bu arada Führer, Kremlin'in duvarlarında bir çatlaklık meydana gelip gelmediğini anlamaya karar vermişti. Bütün Haziran ayı boyunca Moskova'daki Alman elçiliği ile Rus Dış Ticaret Komiseri Anastas Mikoyan arasında yeni bir ticaret antlaşması ile ilgili görüşmeler yapıldı. Sovyet hükümeti Berlin'den hala şüphe ediyordu. Schulenburg'un ay sonuna doğru, yani 27 Haziran'da bildirdiği gibi Kremlin Almanların bir an önce bir ticaret anlaşmasına varmayı istemekle Rusların İngiltere ve Fransa ile yapmakta oldukları görüşmeleri torpillemek niyetinde olduklarına inanıyordu. Berlin'e çektiği telgrafta şöyle diyordu elçi. Bunu sağladıktan sonra bizim görüşmeleri tavsatabileceğimizden korkuyorlar. Schulenburg 28 Haziran'da Molotov'la uzun bir konuşma yaptı. Bu konuşmadan sonra Berlin'e çektiği gizli ve acele telgrafta elçi konuşmanın dostça bir hava içinde geçtiğini bildirdi. Buna rağmen Alman elçisi konuşma sırasında Almanya'nın Baltık devletleriyle yaptığı saldırmazlık anlaşmalarına değindiği zaman Sovyet Dışişleri Komiseri suratına ekşiterek Polonya tecrübesinden sonra bu gibi anlaşmaların sürekliliğinden şüphe etmesi gerektiği cevabını vermişti. Almanya, Sovyetler Birliği'ne komşu olan Letonya ve Estonya'ya verilecek bir İngiliz, Fransız ve Rus garantisini önlemek üzere bu iki Baltık devletiyle 7 Haziran'da alelacele birer saldırmazlık paktı imzalamıştı. Bundan önce Almanya 31 Mayıs'tan Danimarka ile de buna benzer bir pakt imzalamış ve bu pakt son olaylardan sonra Danimarkalılara garip bir güvenlik duygusu sağlamıştı. Görüşmeyi özetleyen Schulenburg raporunu şöyle bitiriyordu. Benim izlenimim şudur ki Sovyet hükümeti siyasi görüşlerimizi öğrenmeyi ve bizimle ilişkilerini sürdürmeyi çok istiyor. Molotov'un bütün söylediklerinde kuvvetli bir güvensizlik belli olmakla birlikte kendisi Almanya ile ilişkilerin normale dönmesinin arzu edilen ve mümkün olan bir şey olduğunu da söyledi. Elçi bundan sonra girişeceği hareketler hakkında telgrafla talimat verilmesini istiyordu. Schulenburg 1919'dan sonra Sovyet Rusya ile Almanya'nın birbirine yaklaşmasını isteyen ve bunu Rapallo'da ortaya koyan Zeck, Maltzan ve Brockdorf Rantzau okulunun son taraftarlarındandı. 1939 yılı içinde gönderdiği raporlardan anlaşıldığına göre Schulenburg, Weimar Cumhuriyeti zamanındaki yakın ilişkilerin yeniden kurulmasını içtenlikle istiyordu. Ama eski okulun kariyerden yetişme birçok diplomatları gibi o da Hitler'i pek anlayamıyordu. Hitler 29 Haziran'da Berchtesgaden'daki dağ evinden birdenbire Rusya ile görüşmelerin kesilmesini emretti. Berchtesgaden 29 Haziran 1939. Führer aşağıdaki hususlara karar vermiştir. Rusların davranışlarından görüşmelerin devamını Ocak ayındaki iktisadi görüşmeler için tespit edilen temelin kabulüne bağlamak istedikleri sonucuna vardığımız Ruslara bildirilmelidir. Bu temeli kabul edemeyeceğimize göre bugün için Ruslarla iktisadi görüşmelerin devamı ile ilgili değiliz. Führer bu cevabın birkaç gün geciktirilmesine muvafakat etmişlerdir. Bu talimatın özü ertesi gün fiilen Moskova'daki Alman elçiliğine telgrafla bildirildi. Weizsäcker telgrafında şöyle diyordu. Dışişleri Bakanı yeni bir talimata kadar politika alanında söylenmesi gereken sözlerin söylendiği ve bugün için bizim yeniden görüşmelere girmemiz gerektiği kanısındadır. Rus hükümeti ile iktisadi görüşmeler konusunda henüz bir karara varılamamıştır. Bu alanda sizden bir süre için yeni hareketlere girişmemeniz ve talimat beklemeniz istenmektedir. Almanların gizli belgelerinde Hitler'in fikrini neden böyle birdenbire değiştirdiğini açıklayan hiçbir ipucu yok. Ruslar Ocak ve Şubat teklifleri üzerinde zaten uzlaşmaya yanaşıyorlardı ve Schnure 15 Haziran'da iktisadi görüşmeler kesildiği takdirde Almanya'nın gerek iktisadi ve gerekse siyasi bakımdan zor duruma düşeceğini belirtmişti. İngiliz, Fransız, Sovyet görüşmelerinin sallantılı durumu da Hitler'i böyle bir karara götürmüş olamaz. Rusya ile Batılı devletlerin Polonya, Romanya ve Baltık devletlerine verilecek garantiler konusunda çıkmaza saplandıklarını Moskova'daki Alman elçiliğinden aldığı raporlardan öğrenmişti. Polonya ile Romanya dolaylı bir yardımdan başka İngiltere ile Fransa'nın kendilerine garanti vermelerini de memnunlukla karşılıyorlardı. Gerçi bu garanti bir Alman saldırısı karşısında batıda ikinci bir cephe açmak suretiyle dolaylı bir yardımdan ileri gidemeyecekti. Ama bu garantiyi yine de istiyorlardı. Ancak Rus garantisini kabul etmiyorlar ya da dahası bir Alman saldırısını karşılamak üzere Rus askerlerinin topraklarından geçmelerine izin vermiyorlardı. Letonya, Estonya ve Finlandiya'da Rus garantilerini reddetmişlerdi. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın evrakından sonradan anlaşıldığına göre bu devletler bu tutumlarını gevşettikleri takdirde Almanya'nın başlarına bir bela açmasından korkuyorlardı. Böyle bir çıkmaza giren Molotov, Haziran'ın başında görüşmeye katılmak üzere Moskova'ya Dışişleri Bakanlığı göndermesini İngiltere'ye teklif etti. Ruslar için görüşmelerin başarıya ulaşması bakımından bu teklifin pek önemi yoktu ama İngiltere'nin gerçekten Rusya ile bir anlaşmaya varmak isteyip istemediğini gösterecekti. Lord Halifax teklifi kabul etmedi ve Moskova'ya gitmedi. İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın evrakına göre Halifax, Maisky'e 8 Haziran'da kendisinin Moskova'ya gitmesini başbakana teklif etmeyi düşündüğünü ama uzaklaşmanın gerçekten mümkün olmadığını bildirdi. Maisky 12 Haziran'da Strong ayrıldıktan sonra ortalığın daha sakin bulunduğu bir sırada Dışişleri Bakanı'nın Moskova'ya gitmesinin iyi bir fikir olacağını söyledi. Ama Halifax Londra'dan şimdilik uzaklaşmanın imkansız olduğunu kendisine bir daha belirtti. Anthony Eden ise eski bir Dışişleri Bakanı olarak onun yerine gitmek istedi ama Chamberlain vazgeçirdi kendisini. Onun yerine William Strong'un gönderilmesi kararlaştırıldı. William Strong dışişlerinde kariyerden yetişme iyi bir hariciyeciydi. Eskiden Moskova elçiliğinde çalışmıştı. Rusça da biliyordu. Ancak gerek İngiltere'de ve gerekse dışarıda çok az tanınmıştı. Doğrudan doğruya Stalin ve Molotov'la görüşecek olan böyle bir önemli heyetin başına ikinci derece bir memurun tayin edilmesi, sonradan Rusların söyledikleri gibi Chamberlain'ın Hitler'i önlemek için bir ittifak kurulması konusunu hala ciddiye almadığını gösteriyordu. Strong 14 Haziran'da Moskova'ya vardı. Molotov'la birlikte 11 İngiliz, Fransız toplantısına katıldığı halde İngiliz-Sovyet görüşmelerinin gidişi üzerinde pek etkisi olmadı. Rusların kuşkuları ve tedirginlikleri 15 gün sonra 29 Haziran'da Andriy İdanov'un Pravda'da çıkan bir yazısıyla açıklandı. Yazının başlığı şuydu: İngiliz ve Fransız hükümetleri Sovyetler Birliği ile eşitlik temeline dayalı bir antlaşma yapmak istemiyorlar. Bu yazının Sovyet hükümetini bağlamayan bir kimse tarafından yazıldığı gösterilmek isteniyordu ama Yudanov yalnız politbüro üyesi ve Sovyet parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı değil, aynı zamanda Schulenburg'un Berlin'e yazdığı raporda belirttiği gibi Stalin'in en yakın arkadaşlarından biriydi ve yazısının yukarıdan gelen bir emirle yazıldığı şüphesizdi. Yudanov şunları yazıyordu: bana göre öyle geliyor ki İngiliz ve Fransız hükümetlerinin niyetleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kabul edebileceği gerçek bir anlaşmaya varmak değil. Ancak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin sözde uzlaşmaz davranışını kendi kamuoyuna göstererek saldırganlarla bir anlaşmayı kolaylaştırmak amacıyla yalnızca anlaşma görüşmeleri yapmaktır. Önümüzdeki birkaç gün bunun böyle olup olmadığını gösterecektir. Stalin'in İngiltere ile Fransa'ya karşı beslediği güvensizlik ve batılı müttefiklerin eninde sonunda bir yıl önce Münih'te yaptıkları gibi Hitler'le bir pazarlığa girişecekleri üzerindeki kuşkusu böylelikle bütün dünyanın gözleri önüne serilmiş oldu. Yazıyı yorumlayan elçi von der Schulenburg, yazıdaki amaçlardan birinin de görüşmelerin kesilmesi halinde bunun suçunu İngilizlerle Fransızların üzerine atmak olduğunu Berlin'e bildirdi.